Ayrım 4.
Seçmenler bunu doğrudan aday Delvaux'un evine yollamışlardı. Domuz koskocaman bir tahta sini içinde geldi. Mis kokulu, ışıl ışıl, ağzında bir demet maydanoz, kıçında bir havuz ve hepsi bir domates yatağın üzerine uzatılmış. Karnı dikilip kapanmış, içi bıldırcın doluydu ki bu bıldırcınlar da erikle doldurulmuştu. Yanında da bir büyük şişe içinde ülkenin en nefis likörlü şarabı. Milletvekili, daha da iyisi senatör olmak, Severo'nun uzun zamandır beklediği bir düştü. Yıllardan beri dostluklar kurarak, gizli toplantılar yaparak, gerekli zamanlarda gerekli kişilere para verip yardım ederek, topluluklarda kendini iddiasız, yine de etkin biçimde göstererek bu amaca titizlikle zemin hazırlamıştı. Bu güney ili ne denli uzakta ve bilinmez olursa olsun tam onun beklediği şeydi. Domuz bir salı günü eve ulaştı. Cuma günü Barabas'ın avluda gevelediği bir yığın deri kemikten ibaret kaldığı sırada Clara, Delvaux ailesinde çok geçmeden yeni bir ölüm olacağını bildirdi. Sonra ama yanlışlık yüzünden olacak diye ekledi. Cumartesi günü çok rahatsız uyudu ve gecenin yarısında çığlık çığlığa uyandı. Sabahleyin dadı ona bir fincan ıhlamur yaptı. Ama başka pek aldırış eden olmadı. Çünkü herkes babanın yapacağı güney yolculuğunun hazırlıklarıyla uğraşıyordu. Ve güzeller güzeli Rosa da soğuk almıştı. Nivea, Rosa'nın yataktan çıkmamasını buyurdu. Doktor Cuevas da hastalığın ciddi bir şey olmadığını, ateşi düşürmek için biraz alkol karıştırılmış tatlı limonata verilmesini söyledi. Severo kızını görmeye gidince onu tereyağı rengindeki dantel çarşafları gömülmüş buldu. Yüzü kızarık, gözleri koskocamandı. Severo kızına armağan olarak bir dans programı götürdü. Ve likörlü şarap şişesini açıp birazını limonatanın içine katması için dadıya izin verdi. Rosa limonatayı içti. Yün şalına sarındı ve aynı odayı paylaştığı Clara'nın yanı başında uyuyakaldı. O acıklı pazar gününün sabahında dadı her zamanki gibi erkenden uyandı. Sabah ayinine yollanmazdan önce ev halkına kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdi. Odun ve kömür yakan soba bir gece önceden hazırlanmıştı. Dadı hala sıcacık, pes pembe duran korları uyandırdı. Su ısınır, süt kaynarken dadı yemek odasına götüreceği tabakları üst üste yığdı. Sobanın üzerine bir sahan yulaf ezmesi koydu. Kahveyi süzdü, ekmeği kızarttı. İki tepsi hazırladı. Biri her zaman yatakta kahvaltı eden Nivea için, öteki de hastalığından ötürü annesinin ayrıcalığını hak kazanan Rosa için. Rosa'nın tepsisinin üzerine kahveyi sıcak tutmak, hem de sineklerin yiyeceklerin içine düşmesini önlemek için rahibeler tarafından işlenmiş bir keten örtü örttü. Barabas'ın ortada olmadığına kanı getirmek için başını avluya uzattı. Barabas ne zaman dadı elinde kahvaltı tepsisiyle geçerken görse üstüne atılmak huyundaydı da, dadı köpeğin köşede bir tavukla oynamakta olduğunu gördü ve onun böyle bir an için başka bir uğraşa dalmış olmasından yararlanarak geçmesi gereken uzun yola çıktı. Evin ortasındaki mutfakta başlayan yol avlulardan, sofalardan geçerek kızların evin öbür yanında olan odasına ulaşacaktı. Dadı Rosa'nın kapısına gelince birden bir ön sesiyle sarsılarak duraladı. Her zamanki gibi kapıya vurmadan içeri girdi. Ve o saat burnuna bir gül kokusu çarptı. Oysa gül mevsimi değildi. İşte dadı başlarına umarsız bir felaket gelmiş olduğunu böylece anladı. Elindeki tepsiyi dikkatle yatağın yanında bırakarak pencereye gitti. Solgun sabah güneşi içeri girebilsin diye ağır perdeleri açtı. İçi kederle dolup taşarak döndüğünde Rosa'nın yatakta ölü yattığını görünce hiç şaşırmadı. Rosa her zamankinden daha güzeldi. Saçlarının yeşili göz alıcı, cildi taze fil dişi renginde, o bal sarısı gözleri iri iri açılarak tavana dikilmiş. Küçük Clara yatağın ayak ucundan ablasına bakmaktaydı. Dadı yatağın üzerinde dizüstü çökerek Rosa'nın elini tuttu. dua etmeye başladı. Uzun uzun dua etti. Ta ki siste yolunu şaşırmış bir gemi düdüğünü andırır bir ses evin içine yankılanıncaya din. Bu Barabas'ın sesini duydukları ilk ve son kez oldu. Köpek bütün gün ölmüş kızın yasını tutarak o yitik gemi ulumasına koşan konu komşunun ve ev halkının sinirlerini daha da bozdu. Rosa'nın ölüsüne şöyle bir bakar bakmaz Doktor Cuevas onun sıradan bir hastalıktan ölmemiş olduğunu anlamıştı. Evin içinde arama yapmaya başlayarak mutfağı santim santim aradı. Parmağını tencerelerin içine sokuyor, un çuvallarını, şeker torbalarını deşiyor, kuru meyve kutularının kapaklarını açıyor, döküp saçlıklarıyla ardında bir yıkım izi bırakıyordu. Rosa'nın çekmecelerini karıştırdı. Hizmetçileri teker teker sorguya çekti ve dadıyı başının etini yiye yiye çileden çıkardı. Sonunda arama taramaları onu likörlü şarap şişesine götürdü ve doktor buna hemencecik el koydu. Kuşkularını hiç kimseye açmamakla birlikte şişeyi alıp laboratuvarına götürdü. 3 saat sonra döndüğünde o gül pembe yüzü dehşetten bütün bu korkunç olay süresince taşıyacak olduğu solgun bir maskeye dönüşmüştü. Gidip Severo'yu kolundan tuttu, bir yana çekti. Gergin dudaklarını kıpırdatarak, ''Şarabın içinde öküzü bile öldürmeye yetecek kadar zehir varmış.'' dedi. ''Yine de çocuğu öldürenin bu olduğundan emin olabilmek için otopsi yapmam gerekir.'' Severo, ''Yani onu kesip biçmek mi demek istiyorsunuz?'' diye inledi. Doktor, ''Bütün değil, başına dokunmam gerekmiyor, yalnızca sindirim sistemi.'' diye açıklamada bulundu. Severo kendinden geçmişti. Bu arada Nivea ağlamaktan bitik düşmüştü. Gel gelelim kızını morga kaldırmayı tasarladıklarını öğrenince çarçabuk dirildi. Ancak erkekler Rose'yi evden dosdoğru Katolik mezarlığına götüreceklerini yemin edince yatıştı. Ancak o zaman doktorun uzattığı afyonlu şurubu alıp içti. 20 saat uyudu. Akşam olunca Severo gereken hazırlıklara girişti. Çocuklarını yataklarına yolladı. Hizmetçilere de odalarını erken çekinmeleri için izin verdi. Olaylar karşısında iyice altüst durumda olan Clara'nın başka bir ablasıyla birlikte yatmasını onayladı. Bütün ışıklar sönüp büyük ev sessizliğe gömüldüğü zaman Doktor Cuevas'ın marazlı, miyop, kekeme bir genç olan asistanı da geldi. İkisi birden Severo'nun kızının cesedini mutfağa taşımasına yardım ettiler. Dadının hamur yoğurup sebze doğradığı mermerin üstüne usulca uzattılar. Kızının geceliği açılıp da o deniz perisi gibi şahane vücut ortaya çıkınca Severo güçlü kişiliğine karşın kendini tutamadı. Acıdan sarhoş bir durumda sendeleyerek dışarı çıktı. Bir koltuğa çökerek çocuklar gibi ağladı. Rosa'nın dünyaya gelişini görmüş olan ve onu kendi avucunun içi gibi bilen Doktor Cuevas da çırılçıplak vücudunu görünce fena olmuştu. Genç asistan öylesine etkilenmişti ki kesik kesik solumaya başladı. Mutfak masasına çırılçıplak yatmış, uzun saçları yeşil bir çağlayan gibi yerleri süpürerek uyuyan Rosa'nın benzersiz görünümünü her düşünüşte daha yıllar yılı böyle soluyacaktı. Onlar önlerindeki müthiş işi yürüte dursunlar, ağlayıp dua etmekten artık sıkılan ve kendi mülkü içinde tuhaf bir şeyler olup bittiğini sezinleyen dadı kalktı. Omzuna şalını sardı ve dışarı çıktı. Mutfakta bir ışık gördü ama kapıyla tahta kapaklar kapalıydı. Dadı geri dönmeyerek o buz gibi sessiz sofaları evin 3 kanadını boydan boya geçti ve oturma odasına geldi. Açık kapıdan efendisinin perişan bir halde bir aşağı bir yukarı dolaştığını görebiliyordu. Şöminedeki ateş çoktan sönmüştü. Dadı içeri girdi. ''Rosa nerede?'' diye sordu. ''Severo, Doktor Cuevas onun yanında.'' diye yanıtladı. ''Gel dadı, birlikte bir şey içelim.'' Dadı ayakta duruyor, çaprazladığı kollarıyla şalını göğsüne bastırıyordu. Severo kanepeyi imleyince dadı utanarak yaklaştı. Onun yanına oturdu. Bu eve geldi geleli ilk olarak işverenin bu kadar yakınında oturuyordu. Severo ikisine de birer kadehşleri boşalttı ve kendisinkini bir yudumda bitirdi. Başını ellerine gömdü. Saçlarını yoluyor, dişlerinin arasından tuhaf, tek düze bir ağıt mırıldanıyordu. Kanepenin ucuna ilişmiş oturan dadı onun ağladığını görünce rahatladı. O çatlak, sert derili elini uzattı ve içten gelen bir okşayışla 20 yıldır çocuklarını avuturken yaptığı gibi onun da saçlarını sıvazladı. Severo başını kaldırdı. Dadının o yaşı hiç anlaşılmayan kızıl derili yüzünü, ablak elmacık kemiklerini, siyah saç topuzuyla bütün çocuklarını sallayıp uyutmuş olan kucağını görünce toprağın ta kendisi gibi sıcak ve büyük gönüllü olan bu kadının kendini avutabileceğini hissetti. Alnını onun eteğine dayadı. Kolalı önlüğünün tatlı kokusunu içine çekti ve çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bütün erkeklik yaşantısı boyunca içine akıtmış olduğu gözyaşları şimdi gözlerinden dışarı boşandı. Dadı usulca sırtını, başını okşadı onun. En küçük çocukları uyuturken yaptığı gibi yarım yarım konuşarak köylü türküleri mırıldandı ve sonunda Severo'yu biraz yatıştırdı. Yan yana oturdukları yerden şerilerini yudumlamaya başladılar. Rosa'nın bahçede zıplayıp sıçradığı ve ancak denizlerin derinlerinden gelmiş olabilecek olan o güzelliğiyle kelebekleri bile şaşırttığı mutlu günleri anarak arada ağlıyorlardı. Mutfakta Doktor Cuevas'la asistanı o ürkünç aygıtlarıyla iğrenç kokulu kavanozlarını hazırlamışlar, meşin önlüklerini takıp kolyenlerini yukarı sıyırmışlar ve Rosa'nın en mahrem organlarını eşeleyip deşelemeye girişmişlerdi. Sonunda genç kızın şaşılacak miktarda fare zehri yutmuş olduğuna kuşkuya yer vermeyecek kesinlikle kanıtladılar. Doktor muslukta ellerini yıkarken "Bu zehir senin için hazırlanmıştı Severo" deyip kestirip attı. Genç kızın güzelliğinin etkisiyle kendinden geçmiş olan asistan onu öyle torba gibi dikip bırakma içine yediremeyerek biraz süsleyip püslemelerini önerdi. İki erkek Rosa'yı mumyalaştırmak için ecza ve merhemlerle işe giriştiler. Sabaha karşı saat 4'e kadar çalıştılar. Sonra Doktor Cuevas bundan öte çalışamayacak kadar yorgun ve üzgün olduğunu söyleyerek dışarı çıktı. Ve Rosa asistana kaldı. Genç adam bir süngerle onun üstündeki kan lekelerini sildi. Boğazından cinsel organına kadar inen dikiş yerini örtmek için geceliğini yeniden giydirdi. Saçları düzeltti. Sonra da kendi yaratmış olduğu pislikle yayıntıyı temizledi. Doktor Cuevas oturma odasına girince şeri ve gözyaşlarından yarı sarhoş durumda olan Severo ile dadıyı buldu. Severo'ya kendi kuşkularının yerinde olduğunu, kızının midesinde o likörlü şaraptaki zehirden bulunduğunu söyledi. İşte o zaman Severo, Clara'nın kehanetini ansıdı ve serin kanlılığının en son kırıntılarını da yitirdi. Çünkü kızının kendi yerine ölmüş olduğunu düşünmeye dayanamıyordu. İnleyerek yere yığıldı. Politik hırsı ve palavraları yüzünden suçun kendinde olduğunu söylüyordu. Öyle ya, ona politikaya atıl diyen mi olmuştu? Sıradan bir avukat, bir aile babasıyken çok daha mutlu değil miydi? İşte şu anda itibaren o yere batası adaylığından vazgeçiyor, Liberal Parti'den istifa ediyor, bütün kamu eylemlerinden çekiliyordu. İnşallah oğullarından hiçbiri politikaya bulaşmazdı. Kasaplara, eşkıyalara yaraşır bir meslekti bu. Sonunda Doktor Cuevas merhamete gelerek onun zil zurna sarhoş olmasını sağladı. İçtikleri şeri Severo'nun çektiği acıyla suçluluk duygusundan baskın çıktı. Dadıyla Doktor Severo'yu yatak odasına taşıdılar. Üstünü başını çıkararak yatırdılar. Sonra mutfağa Rosa'nın en son süslemelerini yapmakta olan asistanın yanına indirdiler. Ertesi sabah Nivea ile Severo Del Vol geç saatte uyandılar. Akrabalar evi yasa boğmuşlardı. Perdeler örtülmüş, üstlerine siyah ipek kurdelalar asılmıştı. Ve duvarlar boyunca baygın tatlı kokuları sofaları dolduran çiçek çilekleri yığılı duruyordu. Yemek odasında cenaze için bir dua köşesi düzenlenmişti. Sırma püskürlü, siyah örtüsüyle o büyük masanın üzerinde Rosa'nın gümüş kalkmalı beyaz tabutu duruyordu. Bronz şamdanlara dikilmiş 12 sarı mum, kızın üzerine loş bir ışık serpmekteydi. Rosa'nın sırtına gelinliğini giydirmişler, başına da düğün günü için sakladıkları yapma portakal çiçeklerinden tacı takmışlardı. Saat 12'de aileye başsağlığı dilemeye gelen arkadaşlar, akraba ve tanıdıklar akın etmeye başladı. En belli başlı düşmanları bile geldi. Severo karşılaştı, her çift gözü katilin kimliğini ortaya çıkarmak umuduyla tarıyordu. Ama hepsinde muhafazakar parti başkanının gözlerinde bile hep aynı masumluk ve acıyı okudu. Cenaze ayini sırasında erkekler yavaş seslerle iş konuşarak evin oturma odalarında sofalarında gezinip durdular. Aileden biri yaklaştığında saygılı bir sessizliğe gömülüyorlardı. Yemek odasına girip de Rosa'ya son saygı görevini göstermek zamanı geldiğinde herkes titriyordu. Çünkü Rosa'nın güzelliği ölümünden sonra sanki daha bile çarpıcı olup çıkmıştı. Hanımlar oturma odasına girerek koltukları halka biçiminde düzenlediler. Burada rahat rahat ağlayabiliyorlar, başka birinin ölümüne ağlarken kendi içlerindeki dert yükünü de dışa vuruyorlardı. Gözyaşları bol bol akmakla birlikte ağırbaşlı ve sessizdiler. Kadınların kimisi usul usul dualar mırıldanıyorlardı. Hizmetçiler odalarla sofalarda gidip gelerek çay ve konyak, evde yapılmış tatlılar, hanımlara mendiller ve havasızlıktan, mumların kokusundan ve kendi acılardan fenalık geçirenler için amonya bastırılmış soğuk kompresler dağıtıyorlardı. Delvol ailesinin çok küçük olan Clara dışında bütün çocukları tepeden tırnağa siyahlar giyinmiş, annelerinin iki yanında birer sıra karga yavrusu gibi dizilmiş duruyorlardı. Bütün gözyaşları akıp tükenmiş olan Nivea koltuğunda kas katı oturuyordu. İniltisiz, sessiz ve amonyaksız çünkü amonya alerjisi vardı. Eve gelen ziyaretçiler durup ona başsağlığı diliyorlardı. Kimi onu iki yanağından öpüyor, kimi bir an bağrına basıyordu. Ama o en yakın arkadaşlarını bile tanıyamaz gibiydi. Başka çocuklarının da doğum sırasında ya da küçüklüklerinde ölümlerini görmüş ama hiçbirinde şimdiki gibi bir yetim duygusuna kapılmamıştı. Bütün kardeşleri o buz gibi alından öperek Rose'ye veda ettiler. Yalnızca Clara yemek odasının yakınına bile gitmemekte direniyordu. Üstelemediler çünkü onun aşırı duyarlılığını ve düş gücü gemi azıya aldığı zaman gece uykusuna yürüdüğünü biliyorlardı. Clara bahçede kendi başına kaldı. Barabas'ın yanında büzülmüş oturuyor, ne bir şey yiyor ne de cenazeyle ilgileniyordu. Yalnızca dadı ona göz kulak oluyor, onu avutmaya çalışıyorsa da Clara dadıyı itip uzaklaştırıyordu. Severo'nun soru ve söylentilerini susturmak uğruna harcadığı tüm çabalara karşın Rosa'nın ölümü kentte bir skandal yarattı. Kulak verenlere Doktor Cuevas genç kızın ölümünün en akla yatkın açıklamasını yaparak Galapuan zatürreden olduğunu söylüyordu. Yine de Rosa'nın babasının yerine yanlışlıkla zehirlendiği söylentileri yaygındı. O günlerde siyasal cinayetler ülkede bilinmiyordu. Zaten zehir de sömürge dönemlerinden bu yana pek görünmeyen, ancak orospularla şıllıkların kullanacağı aşağılık bir yöntemdi. Şu günlerde sevda cinayetleri bile yüz yüze işleniyordu. Severo'nun canına kastedilmiş olması basına çıngar çıngardı. Kendisinin engel olmasına fırsat kalmadan muhalefet gazetesinde buna ilişkin bir yazı çıktı. Oligarşiye karşı üstü örtülü açıklamalar yapılıyor, muhafazakarların böyle bir işi yapacak kadar bile alçak oldukları, çünkü onun toplumsal sınıfına karşın liberallerle yazgı ortaklığı yapmasını bağışlayamadıklarını ileri sürüyordu. Polis içki şişesinin ipucunu izlemeye çalıştıysa da tek öğrenebildikleri şişenin içi keklik ve erikle doldurulmuş domuz çevirmesiyle aynı yerden gelmediği, yani güneydeki seçmenlerin bu işle hiç ilgisi olmadığıydı. Gizemli şişe domuz çevirmesinin verildiği gün ve saatte Delvol konağının servis kapısında bulunmuştu. Aşçı da şişenin domuzla birlikte geldiğini varsaymıştı. Polisin çabaları da Severo'nun bir özel dedektif tutarak kendi yürüttüğü soruşturmada katilin kimliğine açıklık kazandıramadı. Ve bu askıda kalmış öç gölgesi bundan sonraki kuşakların üstünden de bir türlü kalkmadı. Bu Delvaux soyunun yazgısını sürükleyen bir sürü şiddet olayının ilkiydi. Açıkça anımsıyorum. Benim için çok mutlu bir gündü. Çünkü yeni bir damar gelmişti. Bütün o özveri, özlem ve umut döneminde bir türlü ele geçirememiş olduğum kalın, şahane bir damar ki bunca zamandır aramakta olduğum servet simgeliyordu belki de. 6 ay içinde evlenmeme yetecek kadar param olacağına ve yıl sona ermeden kendi kendimi zengin sayabileceğime inanıyordum. Çok şanslıydım. Çünkü madenlerde ellerinde avuçlarında olan 3 kuruşu da yitirenlerin sayısı servet yapanların sayısından çoktu. İşte o akşam ben de Rosa'ya tıpatıp bunu yazıyordum. Sevinçten öyle uçar gibi öyle sabırsızdım ki parmaklarım o eski yazı makinesinin üzerinde birbirine dolaşıyor, bütün sözcükler tuşlardan sanki bir anda fırlıyorlardı. Esinimi temelli ve ömür boyu kesecek olan o kapı vuruşu duyulduğunda mektubun ortasındaydım. Gelen bir köylüydü. Katırla kasabadan gelerek ablam Ferula'nın bana Rosa'nın ölümünü bildiren telgrafını getirmişti. Telgraf kağıdını ancak 3 kez okuduktan sonradır ki acımın çapını anladım. Aklıma getirmemiş olduğum tek şey Rosa'nın ölümlü olabileceği olmuştu. Beni beklemekten sıkılıp bir başkasıyla evlenebileceği aklıma geldikçe müthiş acı çekerdim. Ya da bana servet kazandıracak olan cehennemlik damarın hiç ortaya çıkmayabileceği ya da madeni çökerek beni bir hamam böceği gibi ezebileceği. Bütün bu olasılıklar aklıma gelmişti de her zaman en kötüyü ummama yol açan ünlü kötümserliğime karşın Rosa'nın ölebileceği hiç aklıma gelmemişti. Rosa'sız hayatın artık hiç anlamı kalmadığını hissediyordum. Delinmiş bir balonmuşum gibi bütün havam boşalmış, bütün coşkum sönmüştü. Orada koltuğumda oturduğum yerden pencereden dışarı çöle bakarak kaç zaman kaldım Tanrı bilir. Derken ruhum yavaş yavaş yine bedenime döndü. İlk tepkim gazap oldu. Yüzümü duvara döndüm. O enti püften tahta duvarları aşık kemiklerim kaynayana dek yumrukladım. Sonra Rosa'nın bütün mektuplarıyla resimlerini, benim yanıtlarımın kopyalarını yırtarak parça parça ettim. Giysilerimi, kağıtlarımı, altın dolu olan küçük çuvalımı bavuluma tıktım. Sonra gidip işçi başını bularak kayıt defterimle deponun anahtarlarını teslim ettim. Katır sürücüsü beni trene götürmeyi önerdi. Hemen hemen bütün gece hayvan sırtında yol aldık. Buz gibi sise karşın yalnızca ince İspanyol battaniyelerine sarınmış olarak o sonsuz çölde salyangoz gibi ilerliyorduk. Ereğe varabilmemizin tek güvencesi yol gösterenimin içgüdüleriydi. Yoksa nerede olduğumuzu belirleyen tek bir işaret yoktu. Gece duru bol yıldızlıydı. Soğuğun kemiklerimi işlediğini, kanımı doldurduğunu, ruhuma sızdığını duyumsuyordum. Rosa'yı düşündükçe beyinsiz bir şiddetle ölümünün doğru olmamasını istiyor, İnşallah korkunç bir yanılgıdan başka bir şey değildir diye Tanrı'ya yalvarıyor, benim aşkımın etkisiyle dirilerek Lazarus gibi ölüm döşeğinden kalkması için dua ediyordum. Acıma ve bu soğukluğundaki geceye gömülmüş, için için ağlayarak çok ağır yürüyor diye katıra, kara haberi ileten Ferula'ya, öldü diye Rosa'ya, onun ölmesine izin verdi diye Tanrı'ya lanet okuyordum. Sonunda ufuk ağardı. Yıldızın soğuduğunu, şafağın ilk renklerinin belirerek çevreyi kırmızı ve portakal renklerine boyadığını gördüm. Günün ağarmasıyla gücüm de biraz yerine geldi. Başıma gelen felaketi kabullenmeye başladım. Artık onun dirilmesine dua etmek yerine gömülmesinden önce yetişip onu son bir kez görebilmeyi diliyordum. Hızımızı arttırdık. Bir saat sonra katır sürücüsü o küçücük tren istasyonunun önünde benden ayrıldı. Ben de 2 yılımı geçirdiğim çölü uygarlığa bağlayan dar lokomotifli trene bindim. Hiç yemek molası vermeden, susadığımı bile ayrımsamadan 30 saati aşkın yol aldım. Ve Delvaux'lara cenaze töreninden önce ulaşmayı başardım. Dediklerine göre geldiğimde toza batmış, tıraşım uzamış, susamış durumda, şapkasız, leş gibi pis ve son derece öfkeliymişim. Bağırarak sevgilimi istiyormuşum, karımı.